Mali muzayaka içinde kıvranan devletin başına bir yeni gaile açmak mesuliyetsizliğin ta kendisidir. Ama bu hata kimin boynunda olursa olsun, madem ki iş işten geçmiş ve ok yayından fırlamıştır, şu halde mesuller ile uğraşmak değil, devlete hizmet gerektir ve bu hizmetin mahiyetini tayin etmekte gecikmeyen derya kaptanı gene hazinesine el atıp ak akçesini vatanın bu kara gününde ortaya dökmekten çekinmemiştir. Öyle ki harp mesulü kabul ettiği şahısları müşkül vaziyette bırakıp intikam alacağı yerde diş bilediği bu adamlarla birleşip bir hazine demek olan 1000 kese akçeyi onların eliyle harp masraflarına bağışlar. Bir kılıcın iki yüzü gibi ayrılmaz bir bütün olmuş vatan ve din aşkını, imanı bilmiş bu büyük adamın bir hayırlı marifeti de nerede bir subaşı görse hemen oraya bir çınar diktirivermiş olmasıdır. Kim bilir, belki de hala Kara Kulak'ın, Kanlı Kavak'ın, Beykoz'un, Tomruk Ağa'nın başlarını gölgeleyen çınarlar bu mübarek adamın kendi eliyle dikmiş olduğu o ihtiyar ağaçlardan biridir. Çok değil, hemen bir asır evveline kadar bir ormanlar ve korular diyarı olan Boğaziçi ve İstanbul, hep bu şuurdan hareket eden ecdadın eliyle bir yeşillik cenneti olmuş ve bu cennetin renk renk boy boy ağaçları İstanbul'un da İstanbullunun da başına bir cilveli bulut gibi huzur, sükun ve rahmetinden kanat açmıştır. Odun kırmaya giden köylünün baltasının ağzını çaput ile örterek ormana girişi, o ecdat mirası ağaç sevgisinin saygı ile sarmaş dolaş olmuş bir yadigar örneğidir. Yalnız bu da değil, kurban edilecek koyunun gözünü bağlamak nezaketi gibi, kesilmesi lazım olan ağacın karşısına da parıldayan baltasıyla pervasızca dayanıp, "Hayatın benim elimde, işte canını almaya geliyorum." tavrını bir ruh zarafetiyle tadil ettiren de hep aynı medeniyetin felsefesi değil midir? Muhakkak ki cemiyetler her zaman bu zihniyete, bu saygı ve edep şuuruna muhtaç. Değil yalnız hemcinsine, hizmetinde ve emrinde kullandığı hayvan, nebat ve eşyaya karşı da şefkat ve rikkatten bir baç ödemedikçe hayatına el uzatmak hakkını haiz değil. Hiçbir devrin baş çeviremeyeceği bu anlayışa belki de 20. asır her zamandan daha da muhtaç. 24-1957. Sanat ve saltanat. Mahurlardan, Suzi Dilaralardan, Pesendi Delerden, Şevkef Za, Şehnaz ve Buseliklerden dağ dağ, yığın yığın, ayin, semai, beste ve şarkı olmuş bir kaidenin üstünde azametli bir abide yükselir. 3. Sultan Selim. Hükümdar olarak bahtsız, sanatkar olarak bahtın ta kendisi olan bu padişahın doğduğu 24 Kanunu Evvel 1761 Türk musikisi tarihinin şeref günlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en buhranlı zamanında devlet mesuliyetlerinin merkez yerine geçip oturmuş olan 3. Sultan Selim, memleketin sayısız dertleriyle güreşen halis niyetlerine rağmen diplomat olarak birinci sınıf bir siyaset adamından ziyade zarafeti, nezaketi, merhameti ile iyi bir insan, gayretli ve samimi bir ıslahatçıydı. Fakat 3. Selim deyince hemen hatıra gelen siyasi ve idari hüviyetinden evvel elinden, dilinden, gönlünden, gözünden taşan istizaz ve infilakları ile büyük sanatkar tarafıdır. Şairdi, hattattı, bestekar ve icrakardı. Eğer bozuk bir devlet çarkını döndürmek meşakkatinin altında olmasaydı ve eğer taht ile beraber devraldığı Rus-Avusturya harbi cılk bir yara gibi işlememiş, saltanatı boyunca düşman kılıcı memleketin kanını dökmemiş bulunsaydı, belki de sanatının bereketi musiki dünyasını sel gibi basardı. Halbuki vatan himmet bekliyordu. himmet için de fırsatları kollamak gerekti. Mesela Avrupa'nın siyasi muvazenesini altüst eden Fransız ihtilali, yangın misüllü kıvılcımlarını saçmaya başladığı zaman, devlet de diplomatik antenleri siyaset ufuklarından gelen alarm işaretleri ile kuşkulanıp, ihtirasları peçesi gevşer olan Gartlılıların elinden kurtularak ıslahat imkanını bulmuştu. Her ne kadar bu radikal bir hamle değil idiyse de, toprak rejimi, idari mekanizma ve bilhassa ordu büyük ölçüde düzenlenip ayaklanıyor. Hatta Nizam-ı Cedid adı altında yeni ve talimli bir askeri sınıf kuruluyor, kışlalar yapılıyor, mektepler açılıyordu. Fakat inhilal yoluna girmiş bulunan imparatorluk bünyesinin bu tedavilere cevap vermesi güçtü. Zira muvazenesini kaybeden sistem müspet ve yapıcı elemandan huylanıyor, ekseriyette olan menfi kuvvetler bu kurtarıcı hareketleri tepelemekte şahsi tatminlerini buluyorlardı. Kalıbı ile Osmanlı tahtında oturan 3. Sultan Selim, gönlü ile Mevlevi postunu ihtiyar etmiş bir derviş kişi olmakla hususi meclislerine revnak veren şair, edip ve musiki şinaslar arasında mensup olduğu tarikatın yetiştirdiği sanatkarlara da geniş ölçüde yer vermiş bulunuyordu. Pek tabii ki bu kafilenin ilk başında iki büyük sanatkar yer almıştı. Şeyh Galip ve Hamamizade İsmail Dede. Biri şiir dünyasının öncülüğünü yapıyor, öteki ses ordusuna bayraktarlık ediyordu. Her medeniyet asrı boy atıp dallarını budaklarını vecd ve sanat göklerine salan bir ağaca benzer. Nasıl oluyor da beli bükülmüş bir devrin gün günden kıraçlaşıp kısırlaşan topraklarında aynı ses ağacı eski lezzet ve çeşnide mahsul verebiliyordu? 18. asra edebi çehresini veren Ragıp Paşaları, Haşmetleri, Sümbülzadeleri, Fıtnatları, Nafileri, Kânileri, Vasıfları, Esrar Dedeleri bir tarafa bıraksak da nakil gibi donanmış bu ses ağacını nasıl görmezlikten gelebiliriz? O ağaç ki Varda Kosta Ahmet Ağlar, Şakir Ağlar, Sadullah Ağlar, Tahir Ağlar, Keçi Arif, Arif Mehmet Ağlar, Abdülhalim Ağlar, Dellalzade, Çilingirzade, Mutafzadeler ile kollarını sanat göklerinin sonsuzluklarına doğru uzatmıştı. Ama 18. asır şu adı geçen ve geçmeyen sanatkarları yetiştirmemiş olsaydı da yalnız 3. Selim ve Dede Efendi gibi iki dahi bestekar bir devrin medeniyet seviyesine yeter şahitlerdi. Acaba bu çıkış sönmek üzere olan bir meşalenin ani parlayışı mıydı? Her çeşit sanat hareketi ile şevklenip bereketlenen 3. Sultan Selim için musiki alemleri yalnız kendi şaheserlerinden ibaret değildi. Belki huzuru sanat topunun alnı şanlı ellerde dolaşıp yarıştığı bir meydanın ta kendisiydi. Devrin önde giden bestekarlarını kolu kanadı altından ayırmayan sanatkar padişahın muhitine parmak ısırtan besteleri, ayinleri, peşrev ve semaileri arasında diğer üstadların eserleri de akıcı yıldızlar gibi birbirinden parlak, birbirinden üst ve üstün kayıp gitmekteydi. 3. Selim devri, alevi geçmiş bir ateşin kor haline gelmiş, sakin fakat yakıcı iklimine benzemekte bulunuyordu. Acaba gün olup bu kor da küllenir olunca o muhteşem sıcaklıktan derinlerde bir bakiye, bir iz ve eser kalacak mıydı? Ve günün birinde bu külü eşelemeyi düşünen ellere, o mirastan haber veren kıvılcımlar ve o kıvılcımlardan yeni bir yangın uyandıracak şevk ve hararet bulunacak mıydı? 22-12-1956 Dede Efendi. Büyük bestekar Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin çilesini tamamlayıp dedelik unvanını alması 1799 senesinin Mart ayının son haftasına rastlar. İstanbul semtlerinin en sakin fakat en gün görmüş bir köşesi olan Yenikapı Mevlevihanesi'nin bu genç müridi, çilesinin ikinci yılında bestelediği "Zülfündedir benim bahtı siyahım, sende kaldı gece gündüz nigahım" buselik şarkısı, dergahın duvarlarından şehre taşar taşmaz, sanat hareketlerini kulağı kirişte takip eden 3. Sultan Selim'e de erişmekte gecikmemişti. Kimdi bu çilekeş Mevlevi derveşi? Kim olursa olsun padişah için onu görmek bir arzu değil, bir karar idi. Bu karar ile derhal açılan sarayın kapısından müsahip Varda Costa Ahmet Ağa çıkarılarak dergahın postnişini Ali Nutku Efendi'ye gönderdi. Fakat Şeyh Efendi bu hakani emri bir şarta bağlı olarak kabul edebilirdi. Çile müddeti henüz dolmamış bir dervişin gün kavuşmadan dergahına dönmesi lazımdı. Yoksa çilesi kırılırdı. Yani yeni baştan çileye soyunması lazım gelirdi. Bir derviş için büyük sanatkar, büyük alim veya itibar ve mevki sahibi olmak gaye değildi. Dervişlik kendini kendi nefsinin tehlike ve esaretinden kurtarıp gerçek hürriyete kavuşturmak demekti. Yoksa mevki, şan ve şöhretin kazdığı gurur ve benlik kuyusuna düşüp helak olmak mukadderdi. Derviş İsmail'in de padişahtan ve halktan iltifat görmesi birer yol kesici, harami ve tuzak olmamalıydı. Belki her şeyden evvel çileye soyunduğu bu köşecikte bir iç terbiyesini ve ruh nizamını gerçekleştirmesi lazımdı. Toyluğuna rağmen girdiği yolun ölçülerine bağlı, samimi ve ihlaslı bir insan olan genç bestekar, maddi manevi iltifat ve ikramlara gark olduğu halde padişahın huzurundan dönerken bu ikbal ve istikbal ile mağrur değil, adeta mahcuptu. Eline sıkıştırılmış bir kese altınla koşa koşa dergaha doğru giderken birden annesine uğraması lazım olduğunu düşünerek yolunu değiştirdi. Çileye soyunmadan evvel babasından kalma hamamı satıp bedelini muhtaçlara yedirmiş olduğu için annesinin canını sıkmış bulunuyordu. Şimdi bu eski hesabı silecek fırsatı kaybetmemeliydi. Soluk soluğa çaldığı evinin kapısı açılıp annesinin hayretten büyümüş gözleriyle karşılaşınca "Anne, hamam için artık üzülme, pirimin ihsanı, al senin olsun" diye aceleyle keseyi bırakarak gün kavuşmadan dergaha yetişmek üzere yeniden koşmaya başlamıştı. Nihayet 1001 gün bitmiş ve genç derviş dede olmuştu. Yalnız dede mi? Padişahın onu sıkı sıkı tutan eli evvela müsahipleri arasına katmış, sonra da Ser Müezzini Şehriyari payesiyle taltif edilmişti. Böylece de dede, makamlardan işlediği mozaik seslerle sanat dünyasında lahuti olduğu kadar beşeri de olan heyecanlar ve zaferler getirmeye başlamıştı. Öyle ki asırlardır milli ruhun ve milli ihtiyacın müşküllerini çözen, suallerini cevaplandıran, taleplerini karşılayan, sükun ile çılgınlığın, ümit ile bezginliğin arasını düzenleyen besteler, ayiller, peşrevler, semailer, şarkılar, hevengine, şimdi de genç dede kendi tılsımlı heyecanından ihtizazlar katıyordu. Ama Galip dede ile şiir, İsmail dede ile musiki, ecdat ve sanat mirasının son zaferini ilan ede dursun, 3. Sultan Selim devrinde inhitat bir gerçekti. Memleket, siyasi, idari, askeri bozgunlar ve buhranlar içinde başının derdine düşmüş bulunurken, bünyece de ruhça da delik deşik olmuş bir cemiyet, İsmail dede gibi bir ganimeti nasıl ele geçirmişti? Acaba bu mucize, bir ölüm hastasının son hayat hamlesi, sönmek üzere olan meşalenin ani parlayışı gibi bir şey miydi? Yoksa dedenin duyup duyurdukları bir yıpranmış medeniyet bakiyesi değil de, sadece kendi iç ikliminin, derviş gönlünün düzenli, veçli ve hikmetli sesi miydi? Belki de dede kendini kendine ve dünyaya kazandıran o tarikat potasında kaynayıp benlik ve beşeriyet kirlerinden arınmamış ve ruh bütünlüğüne yetmemiş olsaydı bir inkiraz asrında bu sırlı terkibi bu hacımlı ve kudretli ahengi yakalayamazdı. Aşikar ki derviş kişi bir iç saltanatın uslup ve nizamını cemiyete nakletmekle vazifeli insandı. Kah hal, kah kal, kah vecd, kah iman, kah hikmet ve irfan yoluyla olan bu intikal çoğu defa sanat tarikini ihtiyar ederdi. İşte dede de hayat çilelerini kendinden ziyade beşeriyet hesabına çeken her büyük insan gibi kanlı kılıçla hizaya gelmeyen kütleleri ruhunun kemal ve cemalinden sızan bir anlaşılmaz şevk ve heyecanın sıcaklığı ile yumuşatan lahuti bir ses ve nefesin ta kendisiydi. 33-1957. Mehmet Akif'in gayesi. Hemen her yıl dönümü, hatta her vesileyle iman çevrelerinin hakkında konferanslar ve toplantılar tertip ettikleri Mehmet Akif'in sanatı olsun, şahsiyeti olsun, gerek bu konuşmalarla, gerek yapıla gelen neşriyatla şimdiye kadar geniş ölçüde teşrih edilmiştir. Dipnot, bu konferans 2-1-1966 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü'nde verilmiştir. Onun için şu konuşmamızda şair Akif'in edebi şahsiyetini ince eleyip sık dokumayı bir tarafa koyup bir iman ve İslami kültür eğitimi müessesesi olan Yüksek İslam Enstitüsü tarafından tertiplenen bu toplantıda bilhassa bu büyük Müslüman Türk'ün fikri ve ruhi yapısı ve dolayısıyla gayesi üstüne kısaca başımızı eğmek istiyoruz. Sanatı zaman zaman dünya şiiriyle boy ölçüşen Akif, her şeyden evvel iç ve dış alemi realist bir görüşle ve müşterek bir pota içine birleştirmesini bilmiş müstesna bir şairdir. Bu yüzdendir ki iman heyecanı ile milli duyguların birleşik mahsulü olan sanatı, onu Türk edebiyatının abide şahsiyetleri arasına sokmuştur. Bu mevzuda tam salahiyet sahibi olan edebiyat tarihçisi Fuat Köprülü'ye bir an kulak verirsek şöyle dediğini duyarız. İttihat-ı İslam'ın, dipnot, İslam Birliği'nin bu kudretli müterennimi aruza bütün Türk edebiyatında misli görülmemiş bir kudretle hakimdir. Lisanı sade, ifadesi selis, uslubu canlıdır. Halk hayatının en basit safhalarını bile en realist şekilde şiirlerine koymaktan çekinmez. Şiirin sahasını bütün hayat safhalarını kucaklayacak kadar genişletmiş olan ve geniş bir zümreye hitap eden Akif'te bazen çok yüksek ve canlı hislere, zengin hayallere de tesadüf olunur. Garp şairlerinden müteessir olmayan ve halk içinden yetişen bu demokrat şair, Türk edebiyatının en kudretli nazımıdır. Fakat az evvel de dediğimiz gibi biz burada Akif'in sanatını ve Türk edebiyatındaki yerini değil, gayesini ve bu gayeye hız, hareket ve bereket veren zengin ve mücadeleci ruhunu gözden geçirmek istiyoruz. Bir ata mirasının, tarihi bir cemiyet geleneğinin gücü ve manevi hazırlığı ile genç yaşında inkişaf eden bu ruha yol gösterip önünden dikenleri kaldırarak yaylandıran kuvvet, şüphe yok ki Müslüman dünyasını el ele verdirmek ve tek cephe haline görmek gayesiydi. İşte bu gayenin tahakkuku uğruna yalnız sanatını değil, bir bütün olarak kendini de nezretti. Adadı, harcayıp feda eyledi. Onun içinde Akif'in lirizmini ve sanat heyecanlarını besleyen ve kıvama getiren unsurun ateşli, coşkun ve her daim tazeliğini ve ihtişamını kaybetmeyen ideali olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Ne ki Müslüman Birliği etrafında örgüleşmiş olan bu idealin, daha doğrusu Müslüman Birliği'nin ta kendisi olan gayesinin ana hatları arasında çok kuvvetli milli çizgiler görmemek, hatta bu çizgilerin Türklüğün ikbal ve istikbali adına girişilmiş bir manevi cihat olduğunu sezmemek de mümkün değildir. Akif, sade, samimi ve dini bütün bir adamdı. Ancak bütün İslam alemi üstüne bir ilahi kanat gibi gerilmiş olan imanı, kendi milletinin tarihi kaderi bahis mevzu olduğu zamanlar önüne geçilmez bir feveranla şahlanmış ve kükremiştir. Böylece de memleketin en karanlık ve meş'um devirlerinde kütleyi içine düştüğü yeis ve ümitsizlikten kurtarmak için dolu dizgin yol alan sanatı, gerçekten de Türk milletinin milli ve hamasi gücünü tazelemiş ve alevlendirmiştir. Bu yüzden de işte hayatı boyunca İslam birliği için yanıp yakılmış olan sanatkar, bir iman adamı olduğu kadar bir milli şair damgasıyla da ebedileşip haklı olarak milletin bağrına yerleşmiştir. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diye feryat edişi kolay kolay irtifağına varılır hamasi mısralardan değildir. Sonra Çanakkale şehitlerinin tasvirindeki imajlar da voltajı çok yüksek bir milli heyecanlar silsilesidir. Öyle bir şehit mezarı çizer ki tavanı nisan bulutu, avizesi yıldızlı göktür. Kendi kanından libasa bürünmüş bu şehidi fecre kadar bekleyen türbedarı, ay ışığı ve yarasını saran da her akşam tüllenen mağriptir. Ama söz ve salahiyet sahipleri onu gerçek kıymeti ölçüsünde değerlendirirken, milletimizin dayandığı temelleri sarsmak, zedelemek ve yıkmak isteyen sapık ideolojilerin mensupları da şairi bir atış hedefi yapıp var kuvvetleriyle üstüne çeşitli iftira ve hezeyan okları fırlatmışlar ve fırlatmaktadırlar. Bilhassa ölümünden sonra uğradığı tenkit ve tarizlere gerçek sebep olarak yok edilmek istenen kıymetlerimizin bu Müslüman Türk evladının şiirlerinde en güzel ifadeyi bulmuş olması gösterilebilir. İşte Akif'in büyük suçu, toprağının ve imanının dertlerini görüp onları realist ve heyecanlı sanatıyla göstermeye muvaffak olmuş bulunmasıdır. Ona kıyasıya hücum edenlerin ne derece samimiyetsiz ve kasıtlı olduklarına şu misal yeter de artar. Hamasi bir feryat halinde şairin yüreğinden fışkıran, "Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor." mısrağı, bu nasipsiz ve bedbaht kimselerin tefsirine göre bir esef ifadesinden ibarettir. Sanki "Hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor" derken "keşke batmasaydı" demek istemekteymiş. Bağrındaki hilali her birini birer güneş gibi gördüğü nice kahraman askerin uğrunda şehit olmasına değecek kadar ulvileştiren şairin maksadını da bu ölçüde güzel söyleyişini de süfli ve kasıtlı bir tefsir ile zayıflatmak ve çürütmek isteyenlere verilecek cevapların en doğru ve en kuvvetlisini hayatta olsaydı muhakkak ki şairin kendisi verebilirdi. İmanı ile milli heyecanları at başı giden Akif'in zaman zaman ümmetçi zihniyeti bir yana koyar görünerek millileşmesi, ırkının ve toprağının dertlerine bu derinlemesine dalışı, böylece de bir milli şair hüviyetiyle kendinden geçercesine Türklüğe arka çıkışı acaba nedendir? Akif çok iyi biliyordu ki daha Abbasiler devrinde İslam aleminin mesul otoritesi olmaya namzetliği sezilen Türklük, Selçuklular devrinde bu mesuliyeti açıkça devralmış, Osmanlılar zamanında ise tamamıyla kendine mal ederek Müslüman Türklüğü İslam'ın kalesi haline getirmiştir. Bir asır zarfında zuhur ettiği coğrafyadan etrafa sıçrayarak bir koluyla Hint elini saran, bir kolu ile Endülüs'e dayanan Müslümanlık, bu süratli ve şuurlu fütuhatına muvazi olarak ilim ve teknik alanlarındaki büyük başarısına rağmen ne çare ki 3 asır süren bir parlak askeri, ilmi ve medeni zaferlerden sonra gerileme satı mailine girmiş bulunuyordu. İslam camiasına girmekle atalardan gelen dinamizmi şuurlandıran ve medeni tansiyonu yükselen Orta Asya Türklüğü de askeri, siyasi, idari ve içtimai çeşitli sebepler yüzünden tıpkı Arap dünyası gibi nice nice parlak devletler ve medeniyetler kurduktan sonra ters adımlar atmaya ve ilerleyen zamana ayak uyduramamaya başlamıştı. İşte İslam ruhu ile Türk dinamizminin mahsulü olan bu Orta Asya medeniyeti 15. asra kadar ileri geri zikzaklar çizerek varlık göstermesine rağmen artık gözlerinde fer, dizlerinde derman kalmamıştı. Bu yavaşlamayı herkesten iyi teşhis eden Fatih II. Sultan Mehmet, vazifelerinin hududuna ve mesuliyetlerinin şuuruna vasıl olmuş bir devlet reisi sıfatıyla Müslüman Türklüğün bu zebunlaşmasından telaşlıydı. Bir yandan Osmanlı coğrafyasını Türklüğün ve Müslümanlığın bir ilim ve irfan merkezi haline koymaya çalışırken, bir yandan da bu hür düşünceli büyük insan bir şark-garp mübadelesinin verimleri ile İslam alemine yeni bir hız ve taze bir hayat getirmek yolunda savaşır olmuştu. Şark medeniyetinin İslam kolu rüştünü ispat etmiş kemalli bir medeniyetti. Fakat bir medeniyet ne kadar üstün vasıflı olursa olsun komşu ve farklı medeniyetlerle ölçülü ve hesaplı bir alışverişe baş çeviremezdi. İşte bu gerçeği çok iyi bilen Fatih Sultan Mehmet'in de yapmak istediği aynı şuurlu mübadele ve yardımlaşmaydı. Bir cephesiyle son derece olgun ve kemalli olan bir medeniyetin bir başka cephesiyle zayıf ve takviyeye muhtaç bulunmasını tabii görmek lazımdı. Onun için de nahvete ve gurura kapılmadan bu eksiği tamamlamalı, bu boşluğu doldurmalıydı. Zira medeni unsur ve gerçekler çok defa filan veya falan muhitin mahsulü olmaktan ziyade müşterek beşeri tasavvur ve dehanın müşterek hissine sahipti. Birçok istikametlerde inkişaf etmiş medeniyetleri mukayeseye kalkışacak olursak, hangi cihetlerden ölçüp kıyaslamak lazım olduğunu tayin etmek, buna göre de üstün veya dun medeniyet damgası vurmak mümkün değildi.